Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun.
Merhaba, Bir Dünya Mirası Adalar programında beraberiz. Ben Derya Tolgay.
Merhaba.
Ve hemen destekçimiz Didem Güner Han'a teşekkür ediyoruz ve teknik masada Robin Tayyar'a. Şimdi konuğumuzu size takdim etmeden önce Asu ile beraber geçen hafta yaptığımız programla ilgili biraz giriş yapalım. Çünkü programımızın devamı ve konuğumuz konuyla ilgili bilgiler verecek, değil mi Asu?
Evet.
Tamam. O zaman
geçen hafta şöyle yapalım. İDB, değil mi? Genel Sekreter, Ulaşım'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile Orhan konuşmuştuk. Adaların adlarını konuşmuştuk. Neden adlar adalardan çıkartılmak isteniyor? Neden işte faytonculuk durduruldu? Neden adalarda adları adlara bakamıyoruz? Onları konuşmuştuk. Şimdi bu programda da devam etmek istiyoruz.
Evet, ben buradayım.
Ayşe,
merhabalar.
Evet, merhaba Ayşe, hoş geldin. Derya galiba düşmüş olabilir. Ayşe yetiş. Ayşe, istersen sen kendini hızlıca tanıt. Veteriner, hekim.
Evet.
Değil mi? Kaç senedir? Senelerdir.
Evet. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, o günkü adıyla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, bugünkü adıyla biliyorsunuz değişti, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinden mezun oldum. 96-97 yılının sonuna kadar küçük hayvan kliniklerinde çalıştım. Daha sonra 2 yıl İngiltere'de dil eğitimi için gittim. 2000 yılının Ağustos ayından itibaren atçılıkla ilgili olarak çalışıyorum. 2000-2017 yılları arasında Türkiye Jockey Kulübü'nün hemen hemen tüm ünitelerinde, yani yetiştiricilik haralarında, İzmit harası, Karacabey Pansiyon hara, Şanlıurfa harası ve Silivri Aşım İstasyonu dahil olmak üzere doğum sonrası komplikasyonlar, tay hastalıkları, büyüyen taylar ve bir yaşlı ve sahaya gidecek olan taylarla çalıştım. Aynı zamanda acil doktor olarak çalıştım. Bu arada yurt dışına defalarca gittim. Çeşitli eğitim programları çerçevesinde. 6 ay Yeni Zelanda'da çalıştım bir yoğun bakım ünitesinde. At yoğun bakım ünitesinde.
Değil mi? Yani çok
evet,
aktif bir şekilde İstanbul'da. Şu anda nerede çalışıyorsun?
Şu anda
baktığın bir sürü atın var. Bir rakam özel söylemiştin, inanamamıştık. Sorumlu olduğun atlar, bir hayli ata bakıyorsun.
Ben bağlandım, isterseniz kısacık söyleyeyim Ayşe Hanım bilgilerini.
Evet.
Hangisini
Ayşe
isterseniz
anlattı Derya.
Öyle mi? Tamam, ben yeni bağlandım.
Evet,
düştüm çünkü bir yere.
Evet. Şimdi Ayşe'yi aslında biz nereden tanıyoruz? Ayşe, sen bu adalardaki atların durumunu epeydir takip ediyorsun.
Evet.
Ve hatta bu konuda işte çeşitli nasıl diyeyim yorumlar işte yapıyorsun, yazıyorsun.
Hekim gözüyle.
Evet, dün atları görmeye büyük odaya geldiniz, değil mi?
Evet, şöyle söyleyeyim. Ben Şubat ayında Yaşam Hakkı Savunucuları'nın davetiyle zaten adaya gitmiştim. İspak ahırlarını ziyarete. Orada çünkü bir takım şüpheler vardı atların genel sağlık kondisyonları ile ilgili. Ve bununla ilgili görüşümü kendilerine mail yoluyla da aktarmıştım. Tabii gördüğüm görüntüler karşısında çok üzüldüm. Çünkü takdir edersiniz ki bir canlıyı tanımadığınızda onun doğal koşullarında ve sağlıklı olup olmadığını çok iyi anlayamazsınız. Çünkü Türk halkı artık günümüzde atları ancak Veli Efendi hipodromunda ya da adalarda faytonda ya da yerel alanlara gittiklerinde, kırsala gittiklerinde görebiliyorlar. Yani ya da binicilik tesislerinde ücret vererek ya da sahip olarak görebiliyorlar. Ama halkın genelinin atla teması yok. Dolayısıyla oraya gittiğimde ben bir hem hekim gözüyle hem bir hayvan dostu olarak hem de atlara karşı özel ilgim sebebiyle ben çünkü hem doğum hem doğum sonrası yarış atlarıyla da çalışıyorum. Atın her tarafındayım diyebilirim. Ayrıca programlar da yapıyorum bununla ilgili. Yetiştiricileri bilgilendirmek üzere televizyon programları. Orada ifade ettim. Fakat süreç tabii ilerledi. İsterseniz ben
şimdi 28 Şubat'ta evet yani Şubat'ta gitmiştin. Daha sonra dün de gittin.
Evet çünkü karantina
Büyükada'daki,
vardı.
Evet karantina vardı ve açılır açılmaz aslında program öncesi gittin. Ahırlar'da işte nasıl durum diye böyle bir şey yaptın, baktın. Aslında şöyle bir bilgi verelim. 16 Ocak tarihinde 1378 atla aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi rakam, sahiplendiği rakam 1378. Şubat ayında senin belki gittiğin sıralarda bu rakam yine resmi rakamlar bunlar. 1225'e inmiş. 2 Nisan'da ise 1167'ye inmiş. Bunların hepsi İBB'nin telaffuz ettiği rakamlar. Yani aslında 3 ay gibi bir sürede yaklaşık 111 at işte çıkartırsanız ölmüş. Şimdi ve yani Mayıs ayının sonundayız, Haziran'dayız. Şu durumda bugün kaç at bu zamana kadar ölmüş ama 111 atın ölmüş olduğunu tespit ediyoruz. Atlar neden ölüyor? Yani bu bir kere herhalde buna bir sizin bir cevabınız bilmiyorum var mı? Gittiniz gördünüz dün ağrıları.
Kesinlikle. Şöyle açıklayayım. Hızlıca. Aslında bu rakamlarda da bir kargaşa var. Çünkü ilk karantina açıklamasının devamında Heybeliada ve Burgazada'daki atlar henüz orada duruyorlardı. Biliyorsunuz daha sonra eklemlendiler onlar. Satın alma devam etti. Rakamlarla ilgili gerçekten sayısal bir kargaşa var. Ben Şubat ayında gittiğimde şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştum. Atlar neden bu şekilde bakılmaz ve neden olur diye. Anatomik ve fizyolojik özellikleri atların bir aydan daha uzun süre kapalı ve bağlı bir şekilde kalmalarına uygun değil. Kalpleri, solunum sistemleri ve kas yapıları. Ben yaşam hakkı savunucuları arkadaşlarımıza bir bilgilendirme, uzunca bir mail yazdım. Nedir at? Neden bu şekilde bakılamaz? Bunun bir bakım olmadığını ve bunun sonuçlarının atlar açısından çok ağır ve acı verici olduğunu hekim gözüyle, atçı gözüyle, at bilen bir insan gözüyle anlatmaya çalıştım. Çünkü at tek tırnaklı bir canlı. Tek tırnak üstünde duran canlılardan ve kas kitlesi yoğun bir canlı. Aslında kas kitlesi onu koruyor. İskelet sistemini koruyan kas sistemi. Ve atlar gün içerisinde belirli bir sürede muhakkak yürümek ve gezinti yapmak durumundalar. Çünkü aksi takdirde bunun sonuçları sancılanma, tırnaklarında arpalama, kalp krizi, özellikle en başlangıçtaki görüntüleri de bacaklarında ödemler ve yaralanmalarla şekilleniyor. Çünkü bizden farklı bir dolaşım ve solunum sistemine sahipler. 65 milyon yıllık bir evrim sürecinden bu noktaya sağlam gelmelerinin bir takım özellikleri var. Ancak orada gördüğümüz manzarada atlar yarım metre iplerle bağlı bir şekilde ayakta duruyorlardı. Tabii o zamanlarda İBB'nin henüz...
Galiba o günden bugüne bir şey değişmemiş. Evet. Onu mu diyorsun? Yani dün gördüğün manzara...
Evet. Şöyle söyleyeyim.
Pardon, burada bir açıklığa getirelim. Dün nereyi gördünüz? Ben belki programın başında bağlanamadığım için kaçırdım ama.
Evet, dün ben adalar açılır açılmaz yapılan açıklamalarla hani atlar orada görebilirsiniz denilince yağmura rağmen, işlerime de rağmen Çıktım ve gittim. İlk yürük halı tesislerine gittim. Aslında benim düşündüğüm programın dışında gidiyoruz şu anda ama şöyle söyleyeyim. Yürük halı tesislerine gittim. Orası eski ahırlar bölgesi. Zaten daha önce de orada arabacıların atları duruyormuş. Çünkü ilk gittiğimde gördüğüm manzara, yani Şubat ayında gördüğüm manzara benim için çok atlar açısından hayvan hakları ve hayvan refahına uymayan düzeydeydi. Daha sonradan biliyorsunuz İBB çeşitli sosyal medya organlarıyla ve yayınlarla atlara çok güzel bakıldığını gösteren videolar yayınladı. Ben de hekim olarak oradaki durumun at sayısını bildiğim için bunun imkansız olduğunu düşünüyordum ama yine de gideyim göreyim dedim. Girdiğim yer Yörük Ali ahırları. Zaten onlar ahır değil, öncelikle söyleyeyim. Onlar daha herhangi bir canlı kesinlikle yaşayamaz. Çok kötü durumda tek kelimeyle. Çünkü temizlenemez durumdalar. Etraf zaten çöplerle dolu.
Bu Yörük Ali'den bahsediyorsunuz değil mi?
Evet, evet. Evet. Orada bir orada özellikle mesela bir tane taylı kısrak gördüm. Kısrağa bağlamışlar bir bidona yarım metre. Tabii atın yatıp kalkmasına imkan yok. Tayı da gidemiyor etrafından. Kötü yani. Bunu ancak videolarla...
Çok özür dilerim. Bir dakika bir bilgi vermem lazım. Hem Twitter'dan hem Facebook'tan mesajlar geliyor. İnternetten Açık Radyo'yu dinleyemiyoruz şu anda diye. Bilginize. Siz devam edin lütfen.
Şimdi, evet, çünkü kayıt ediliyor. Yani bu kayıt olmazsa podcast olarak ulaştırılacaktır. Yani Yörük Ali'ye gittiniz ama diğer şeylere de gittiniz.
Gittim.
Galiba.
Oralara. Yörük Ali'de biliyorsunuz video ile çekilmiş bir havalandırma alanı. Çünkü ben artık atların oradaki durumunu ahırlarına ahır, padoklarını padok olarak değerlendirmiyorum. Çünkü iplerle bağlı olan atların ahırı da o şekilde durması ahır koşulları değil. O padok alanı da zaten bir özel kişi, tüzel kişilik tarafından kiralanmış. Saydım da zaten 20 tane at var içinde. Sanıyorum 90 küsür tane at var Yörük Ali'de. 97 ya da 98 olarak telaffuz edildi. Demek ki bunların 20'si dönüşümlü olarak bu padok alanına çıkabiliyorlar. Yani 3-4 günde bir çıkabiliyor. O da sağlam olanları. Sakatlar zaten çıkamayacaktır. Çünkü gidip herkes görebilir. Koşullar gerçekten inanılmaz ve dayanılmaz. Yürümek mümkün değil zaten bölgenin içerisinde. Oradan İspark ahırına gittim. Orada izin almak gerekiyormuş ahırlara girebilmek için. Fakat arkasında açılan havalandırma alanını da gördüm. Neden havalandırma diyorum? Çünkü toprak bir zemin. Üstünde ot yok. Yani atlar otla beslenen hayvanlardır. Günün 24 saatini beslenirler ve yaklaşık günde 12 kilometre yürürler normal şartlarda. Eğer yürümezlerse çok ciddi sağlık problemleri olur. Bırakırsanız da kendileri yürürler. Orada yaklaşık 700 ya da 800 civarında bir at olduğu bilgisine ulaştık. Bu rakamlar hiçbir zaman tam telaffuz edilmiyor. 50 at ancak çıkabiliyor o alana havalandırma için. Bu durumda hesapladığımda 14 günde bir atlara sıra geldiğini görebiliyoruz, düşünebiliyoruz. 40 civarında da tay varmış, doğmuş. Ve ben gerçekten bir at yetiştiricisi olarak hiç dışarı çıkmamış ve hiç güneş görmemiş tayların daha sonra at olabileceklerine de inanmıyorum.
Yani acil yapılması gerekenler var bu durumda işte. Yani çünkü saha diyelim ki gezinizden çıkan bir takım sonuçlar var. Çok acil. Eğer evet. Bu atları yaşatmak istiyorsak bir kere ve at olarak yani yaşamalarını önemsiyorsak değil mi?
Kesinlikle.
Burada Asu'ya bir ek yapabilir miyim? De görünmeyen başka bir kısmı var. Belki bunu açıklığa kavuşturmamız lazım ki atları nasıl yaşatacağımız sorusuna daha sağlıklı cevap verelim. Atçılıktan, yarışlardan çıkan atlara ne oluyor önce? Yani bu sistem nasıl çalışıyor ki biz bu kalan atları nasıl yaşatacağız?
Şimdi ama şimdi biz adalardaki atlara bakıyoruz. Atlar
ama oradan geliyor anda, bu atlarda sonuçta.
Evet ama şu anda adalara yeni at girişi yok. Şu anda adalarda 1167 tane 2 Nisan'da böyle bir at sayımız var ki program öncesi siz diyordunuz ki Ayşe Hanım, yani Türkiye'deki en büyük İBB şu anda at bakıcısı konumunda, yani ikinci en büyük, değil mi? Öyle bir şey söylemiştiniz.
Evet, kısaca bir özetleyeyim ben isterseniz birkaç dakika içerisinde olup biteni, çünkü çok konuşuldu ama çok bir özet yapalım. Yani gelinen noktada İstanbul Belediyesi ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul halkı bugün itibarıyla Türkiye'nin ikinci büyük at sahibidir. 1200 civarında atla. Atçılık sektörünün ikinci büyük aktörü oldu. Bunun da zannetmiyorum ki bilinçli bir seçim olduğunu, sonuçları itibarıyla baktığımızda bilinçli bir seçim olmadı. Neden? Çünkü süreç şöyle başladı. 19 Aralık'ta bir zincirleme kazalar oluştu. Atçılıkla hiç ilgisi olmayan bir kurum ve kuruluşlar bir anda kendilerini atçılık sektörünün önemli bir aktörü yaptılar. Bu nasıl oldu? 19 Aralık'ta rutin olarak yapılan RUAM kontrolü esnasında RUAM test sonuçlarının daha önceki süreçte de pozitif çıkan sonuçlar olmasına rağmen 3 aylık bir test süreci gerekçesiyle adalarda atların arabalara koşulması yasaklandı. Karantina kararı alındı. 3 aylık bir karantina süreciydi bu. Bu süreçte hayvanlar ne yazık ki ben gidip gördüğüm için söylüyorum, hayvan hakları ve refahı yasa ve yönetmeliklerine aykırı biçimde ahırlara iplerle bağlandılar. Bu zincirin ilk büyük kazasıydı. İkinci büyük kazası bence İstanbul Belediyesi'nin bu atları satın alması. Satın alırken biliyorsunuz birçok şeyi kontrol, muayene edersiniz. Her şey böyledir. Araç da böyledir. Ki bunlar canlı hayvanlar. Sağlıklı olup olmadıklarına bakmadan yıllardır da adalarda arabacılık yapılıyor olmasına rağmen atlardan, gerçekten atçılıktan gelmiş bir veteriner hekim grubunun ya da bir kliniğin orada olmaması da ayrıca sorgulanması gereken bir süreç. Hani bizim miladımız burada başladı. Bundan sonra arabacılık kaldırıldıktan sonra bunun da yönetmeliğe çok doğru uygulandığını düşünmüyorum ben. Süre içinden doğru değil, uygulama açısından doğru değil. Test süreci ve karantina sürecinde de gördük ki orada karantina kıyafetleri yok vesaire. Kazanın devamı şöyle oldu. İBB atları isteyerek almadığını nasıl anlıyoruz? 5,5 ay oldu ve bu atlar orada bir şekilde uzatılan karantinalarla kalıyorlar. Burada tabii mücbir bir sebep vardı. Mücbir sebep RUAM'dı ve bu atların suçu değildi. Atlar RUAM kendileri olmadılar. Bir şekilde hepimizin bildiği gibi oraya girip çıkan atlar.
Ayrıca sizin şeyde gördüğünüz gibi Yörük Ali ahırlarında gördüğünüz gibi bu uzun senelerdir biriken UKOME'nin üzerine düştüğü sorumluluklarının uzun senelerdir hiçbirinin yerine getirmediğinin de görüntüleriyle karşılaştınız siz orada.
Evet, yani daha önceden yerine getirilmemiş bir takım sorumluluklar hala da getirilmediğini görebiliyoruz. Sonuç olarak 130 küsur senedir adalarda arabacılıkla ulaşımın yapıldığı dünya mirası adalarda faytonculuğun ya da arabacılığın canlı hayvanla yapıldığını sanıyorum hiç kimse fark etmemiş. Hiçbir kurum ve kuruluş. Burada tabii devlet itibarına yakışmayan bir hareket oldu ve İBB bu atları satın aldı. Mücbir bir sebep vardı. Bu mücbir sebeple arabacılık yasaklandı. Ama ne yapılırdı mücbir sebepte? Benim bildiğim üzere kişilerin mağduriyeti karşılanırdı. Yani kazançları karşılanırdı ama öyle olmadı. Atlar satın alındı. Faytonlar satın alındı. Ve normalde 63 gün sürmesi gereken karantina süreci 19 Mart'ta tekrar gerekçesiz olarak uzatıldı. Bu arada ne oldu? Bir diğer kazada 9 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Ekrem İmamoğlu veteriner işlerinin hazırladığını söylediği bir öneri sundu. O öneride bu atları sahiplendirmekti. Kimlere sahiplendireceklerdi? Kamu odalara, kooperatiflere, yetiştiricilere ve şahıslara.
Evet, buradan aslında önemli. İBB'nin yani bu atlara sahip olmak, devam etmek istemiyor. Yani elinden bir an evvel de çıkartmak istiyor.
Demek bunu ki alırken yani. Sahip çıkmak için almadığını buradan anlayabiliriz. Evet. Ayrıca da şunu söyleyebiliriz ki at hiçbir zaman kedi, köpek, hamster gibi sahiplerinden bilen bir hayvan değil. Çünkü ekonomik olarak zaten bakımı oldukça maliyetli olan. Ve ekonomik getirişte olan bir canlı ama...
Size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Atlar sahiplerini tanırlar mı?
Evet.
Yani bir atlara yapılan muamele aslında bir esire yapılan muamele gibi. Yani onu böyle sahibinden kopararak alıyorsunuz. Tabii sanki ki. O böyle bir eşyaymış gibi. Atlar... O sahibini tanımazmış gibi falan. Ondan sadece sonra onları bir yerlere...
Evet. Tek bir şey söylemek istiyorum. Bunu herkes düşünsün. Yeryüzündeki bütün canlılar arasında insanlardan sonra en çok mimik yapma özelliğine sahip canlı attır. Bilmiyorum, bu bazılarının aklında bir şeyler.
Ben de tekrar sorumu sormak istiyorum. Çünkü gerçekten çok merak ettiğim bir şey. Siz Türkiye Jockey Kulübü'nde çalışıyorsunuz. Ve burada işte at yarışları, altılı ganyan vesaire filan, yani bütün bu mekanizmayı da başka bir zaman konuşmamız gerekiyor ama bazı rakamlar verebilir misiniz? Tabii program ki. Öncesi görüşmüştük hani konuyu.
Evet, şimdi ben insanlar insanlar için çalışıyorken hayvanlar da hayvanlar için çalışıyor ve çalışmalı düşüncesindeyim. Yaşamak için hepimiz çalışıyoruz. Bu tabii daha geniş bir konu, böyle çok basite indirgenecek bir konu değil ama biliyorsunuz yarış atları ile ilgili de pek çok tartışma sürüyor. Ama bilinmeyen bir takım gerçekler var. Türkiye Jockey Kulübü yarışları Tarım Bakanlığı'nın izniyle Türkiye'deki yarış atı kan hattını yükseltmek üzere de yüklenmiş bir dernektir. Şöyle söyleyeyim. Çok basit bir örnek vereyim. 2019 altılı ganyan ya da altılı ganyan demeyeyim, oyun geliri 6 milyar 900 milyon liradır Türkiye Jockey Kulübü'nün. Bunun büyük bir bölümü devlete vergi olarak gider ama benim burada söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bu paranın %5'i hipodromların olduğu büyükşehir belediyelerine gider. Büyükşehir belediyesi olmayan yerde de hipodromun bulunduğu ilçe belediyesine gider. Toplam hasılatın.
Yani vergi olarak.
Hayır, eğlence vergisi.
Evet.
Yani direkt belediyeye gidiyor. Nasıl oluyor? İstanbul'da yarış olduğunda Türkiye'nin her yerinde oynanan oyunların tamamının %5'i İstanbul Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'nin belli ölçekte %5 eğlence gelir vergisi olarak gider ve Türkiye Jockey Kulübü de hipodromlarındaki çöp toplama dahil olmak üzere bütün hizmetlerini kendisi verir.
Yani devlete ne kadar gidiyor?
Çok yanlış bilmiyorsam yaklaşık %70 ya da 70, yani 70'in üzerinde bir rakam vergi olarak gidiyor. Bir kamu payı vardı eskiden. Bu kamu payı işte Türk Silahlı Kuvvetleri, Olimpiyat Konseyi, Kızılay, bir dönem sokak hayvanları diye de ayrılmıştı. Bunun hepsi kamu payı olarak ayrılıp daha sonradan da toplam verginin içine dahil edilmiş durumda.
Yani aslında bu şey, bu gelirin aslında şeyde kullanılması lazım. Yani bu yarış sektöründe kullanılmayan çıkan atların aslında bakımı için, rehabilitasyonu, emeklilik için aslında,
evet, çok
demek
büyük
ki ortada
bir
böyle bir
bahsediyoruz.
Var.
Evet.
Bir para var demek ki.
Maalesef evet. Programımızın sonuna geldik.
Son çizim önerilerimi sınamadım ama ya.
Önerilerimizi
Hemen çok kısacık söyleyebilir misiniz ama çok kısa.
Bir dakika, oraya gelmeden önce şu Ruam'la ilgili de şu şey geçen haftaki şeyi bir düzeltelim aslında. Yani İBB neden atları adalardan çıkartmak istiyor sorusuna karşılık işte Ruam toprakta kalıyor denmişti. Oysa ki bilmiyorum Ayşe Hanım siz bu konuda ne diyeceksiniz? Evet, evet.
Tabii ki. Zaten programı dinler dinlemez hocalarımı da aradım. Haddimi hiçbir zaman aşmak istemem. Bu zincirleme kazanın son halkası oldu sanıyorum. Ben artık nasıl açıklamalar yapılacak yaptıklarını bilmediklerini düşünüyorum. Bu anlamda Orhan Bey, Orhan Demir, Ruam bakterisinin sporlarının, ki sporlu bir bakteri değil, 30 yıl yaşadığını söyledi. Böyle bir bilimsel veri yok. Böyle bir şey yok. Ruam'ın 3 formu var. Deri formu, solunum formu diye böyle bu şekilde hem attan ata geçen ve attan da insana ancak birincil temaslarla geçen bir hastalık. Bu sanıyorum adalarda atları tümüyle göndermenin artık bir yöntemi oluyor. Ama ben şunu anlamıyorum. Neden İstanbul'un her yerinde atlar oluyor da adalarında olamıyor ki atlarıyla bütünselleşmiş bir bölge. Ben orada atlı yaşam merkezlerinin kurulabileceğini eğer bir başka programın konusu
evet,
olabilir.
Evet,
bu.
Maalesef
çünkü
sonuna
atla
geldik.
Atla insan birlikte çok mutlu bir şekilde yaşayabilir. Bunun adı evet. Mutualizmdir. Mutualist evet. Yaşama, biyolojik yaşama modellerinden en güzelidir ve insan evet. Ve at bunun en güzel örneği olacaktır.
Belki bizimle evet. Bu yazılarınızı, metinlerinizi paylaşırsınız ama programın sonuna geldik ne yazık ki. Konuğumuz veteriner Ayşe Yetişti. Ayşe Hanım çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Bizi
teşekkürler,
ve
görüşmek üzere.
Programın metinlerini, fotoğraflarını da görmek isterseniz Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz pazar günü de adanın bazı yollarına otoban korkulukları konduğu adeta bir şehirler arası yol görünümü de oldu. Bunları da paylaşacağız. Bunları da önümüzdeki programda konuşuruz sanırım. Tekrar
Motor
çok teşekkürler.
Motorway yapıyorlar adalara. Hayırlı olsun.
Highway.
Yes.
Hep beraber tamam. Bitirelim isterseniz.
Evet.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Teşekkürler.
Adalar.
Hoşça kalın.
Hepimize.
Atlarla kalın.
Evet. Atlarla beraber.
Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.